Ayrım 34. Lisans, EKPSS, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı. Sayfa 567. Vatandaşlık. Bölüm 1. Temel Hukuk Bilgisi. Sosyal Düzen Kuralları. Yaptırım ve Hukuk Kurallarının Yaptırım Türleri. Hukuk Kurallarının Çeşitleri. Hukukun Kaynakları. Hukukun Dalları. Kişilik Kavramı ve Ehliyet. Hak Kavramı. Hak Türleri. Sosyal düzen kuralları. Sosyal hayatın birlik, beraberlik ve düzen içinde sürdürülebilmesi için insanların davranışlarını sınırlandırma gerekliliği ortaya çıkmıştır. Sosyal düzen kuralları insanlar tarafından oluşturulan ve gündelik yaşamın dengeli bir şekilde sürmesini sağlayan, anarşi ortamının toplumda egemen olmasını engelleyen kurallardır. Din kuralları. İnsanların ilahi adalete inandığı belli davranış ve olguların sevap, belli davranış ve olguların günah olarak kabul edildiği sosyal düzen kuralıdır. İnsanların ilahi güç ile olan ilişkilerini ve bireylerin birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen kurallardır. Din kurallarının yaptırımı manevi niteliktedir. Din kurallarına uymayan kişiler günahkar sayılır. Ahlak kuralları. İnsanların kendilerine ve topluma karşı nasıl davranmaları gerektiğini ve insanların davranışların iyi kötü olarak sınıflandıran kurallardır. İnsanların topluma karşı yükümlülüklerini içeren ahlak kurallarına objektif ahlak kuralı denir. Örneğin, muhtaç durumdaki kimselere yardım etmek. Kişilerin kendi nefislerine karşı yükümlülüklerini içeren ahlak kurallarına subjektif ahlak kuralları denir. Örneğin, yalan söylememek. Ahlak kurallarının yaptırımı manevi niteliklidir. Ahlak kurallarına uymayan kişiler ahlaksız sayılır, toplum tarafından kınanır, ayıplanır. Görgü kuralları. Bir toplumda, belirli bir ortamda kişilerin uyması beklenen davranış biçimleridir. Örneğin, yemek yeme, oturup kalkma, konuşma gibi davranışlar görgü kuralları içerisinde yer almaktadır. Görgü kurallarının yaptırımı manevi niteliklidir. Görgü kurallarına uygun davranmayan kişiler görgüsüz sayılır. Hukuk kuralları. İnsanların birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen, uyulması devlet gücüyle desteklenen kurallardır. Hukuk kurallarının yaptırımı maddi niteliklidir. Herkes bu kurallara uymak zorundadır. Örneğin, suç işleyen kişi hapis cezasına çarptırılır. Hukuk kurallarının unsurları. Toplumsal ilişkileri düzenleme, devletin yetkili organları tarafından konulma, zorunlu olarak uyulma, maddi müeyyide, yaptırım uygulama. Not: Hukuk kurallarını diğer sosyal düzen kurallarından ayıran en temel unsur maddi müeyyideli olmasıdır. Yaptırım, müeyyide. Bir sosyal düzen kuralına uygun hareket etmeme durumunda karşılaşılacak olan tepkidir. Din, ahlak ve görgü kurallarına uyulmadığı takdirde manevi, hukuk kurallarına uyulmadığı takdirde ise maddi yaptırım ile karşılaşılır. Hukuk kurallarına uyulmaması durumunda devlet gücünün bu kurallara uyulmasını zorlamasıdır. Hukuk kurallarının yaptırım türleri. Ceza, kanunun suç teşkil eden fiilleri işleyen kişilere uygulanmasını öngördüğü yaptırımdır. Türk Ceza Kanunu'na göre ceza türleri hapis ve adli para cezalarıdır. Kanunsuz suç ve ceza olmaz. Suçlar da onlara karşı uygulanacak olan cezalar da kanunla koyulur ve kanunla kaldırılır. Cebri icra. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişilere karşı yükümlülüklerinin devlet eliyle zorla yerine getirilmesinin sağlanmasıdır. Örneğin, yoksulluğa düşmüş annesine bakmakla yükümlü kimse nafakayı ödemezse devlet zoruyla ödettirilir. Tazminat. Hukuk kurallarına uyulmaması sebebiyle bir başkasına maddi veya manevi zarar veren kişilere karşı vermiş oldukları zararların giderilmesini sağlayan yaptırım türüdür. Tazminat, maddi ve manevi olarak iki kısma ayrılmaktadır. Dikkatsizlik sonucu çarptığımız araçta oluşan zararın suçu işleyen tarafından karşılanması maddi tazminata, basın yoluyla kişilik haklarına saldırısını uğrayan kişinin bundan dolayı açacağı dava manevi tazminata örnek oluşturur. Hükümsüzlük. Yapılan bir işlemin hukukun öngördüğü şekilde yapılmaması ya da işlem içerisinde hukukun aradığı şartların bazılarının eksik olması durumunda işlemin geçersiz sayılmasıdır. Hükümsüzlük türleri. Yokluk. Yapılan bir işlemin hukukun öngördüğü kurucu unsurlarının tamamını taşımaması durumunda işlem hukuken hiç yapılmamış sayılır. Örneğin, evlendirme memuru huzurunda yapılmayan evlilik. Butlan. Yapılan hukuki bir işlem, kanunun öngördüğü kurucu unsurlara sahip fakat işlemin kanunun emrettiği şekilde yerine getirilmeden yapılması sonucunda ortaya çıkan durumdur. Mutlak butlan, yapılan hukuki işlemin temelden bozuk olduğunun işlemin kesin olarak geçersiz sayılmasıdır. Akıl sağlığı yerinde olmayan bir kişinin ev satın alması mutlak butlana örnektir. Nisbi butlan, yapılan hukuki işlemin taraflarından birinin işleme geçerlilik ya da geçersizlik sağlayabildiği durumdur. Evliliğin hata, hile veya tehdit altında yapılmış olması durumunda nikah işlemi nisbi butlanla sakattır. Tek taraflı bağlam artık. Velayet ya da vesayet altında bulunan kişilerin, velilerinin ya da vasilerinin onayını almadan hukuki bir işlem yapması sonucu ortaya çıkan hükümsüzlük türüdür. Örneğin, 18 yaşından küçük bir kişinin velisinin onayını almadan satış sözleşmesi yapması. İptal. Yapılan idari bir işlemin hukuka aykırılık gerekçesiyle mahkeme kararı ile ortadan kaldırılmasıdır. Örneğin, bir memurun hukuka aykırı olarak memurluktan atılması durumunda idari mahkemeye idari işlemin iptali için başvurması gibi. Hukuk kurallarının çeşitleri. 1. Emredici hukuk kuralları. Kişilerin uymak zorunda oldukları ve uymadıkları takdirde hukuki yaptırımla karşılaştıkları emredici ve yasaklayıcı kurallardır. Örneğin, 18 yaşından küçüklere sigara satışının yasaklanmış olması. 2. Tamamlayıcı hukuk kuralları. Emredici hukuk kurallarının aksine, taraflarca aksi kararlaştırılabilen, tarafların bir anlaşma yapmadığı zaman devreye giren hukuk kurallarıdır. Örneğin, borç sözleşmesinde günlük faiz oranı belirtilmemişse, borçlar kanunundaki ilgili hükmün uygulanması. 3. Yorumlayıcı hukuk kuralları. Tarafların bir hukuki işlemde kullandıkları ve ne anlama geldiğini açıklamadıkları ifadelere ilişkin bir hüküm kanunda öngörülmüş ise o hükmün uygulanmasıdır. Örneğin, sözleşmede yer alan aybaşı ifadesinden ayın ilk gününün anlaşılması. 4. Tanımlayıcı hukuk kuralları. Hukuki bir kavramın ya da deyimin hangi anlama geldiğini açıklayan kurallardır. Örneğin, kanunda ikametgah, yerleşmek niyetiyle oturulan yer olarak tanımlanır. Hukukun çeşitli anlamları. 1. Pozitif hukuk. Belli bir ülkede belli bir zaman yürürlükte olan yazılı ve yazısız hukuk kurallarının tümüdür. Bir ülkede yürürlükte olan hukuk kurallarıdır. Yürürlükteki hukuk, yazılı, anayasa, kanun, kanun hükmünde kararname, uluslararası antlaşma, tüzük, yönetmelik ve yazısız, örf ve adet hukuku, hukuk kurallarını içerir. 2. Mevzu hukuk, kanun, kanun hükmünde kararname, uluslararası antlaşma, tüzük, yönetmelikler, mevzuat adını alır ve mevzu hukuk kapsamındadır. Ülkede belli bir dönemde yürürlükte olan yazılı hukuk kurallarının tümüne mevzu hukuk denir. 3. İdeal, doğal hukuk. Belli bir dönemde belli bir milletin ihtiyacını en iyi gören hukuktur. Olan değil, olması arzu edilen hukuktur. Uygulanan hukuka öncülük eden, onun nasıl olması gerektiğini belirten kurallar bütününe doğal hukuk denir. 4. Tarihi hukuk. Yürürlükten kalkmış olan hukuktur. Örneğin idam cezası. 5. Objektif hukuk, subjektif hukuk. Yazılı kaynaklar içerisinde uyulması gereken kurallardan oluşan, yani herkes için geçerli olan kuralları içeren hukuktur. Yazılı kaynaklar içerisinde hak ve yetki tanımlayan kurallardan oluşan, yani kişiden kişiye değişkenlik gösteren kuralları içeren hukuktur. Hukukun kaynakları. A. Yazılı kaynaklar, asli kaynaklar. Anayasa, kanun, kanun hükmünde kararname, uluslararası anlaşmalar, tüzük, yönetmelik, atsız, düzenleyici işlemler, genelge, sirkü, tamim. B. Yazısız kaynaklar, tali kaynaklar, örf ve adet hukuku. C. Yardımcı kaynaklar, bilimsel görüşler, doktrin, öğreti, yargısal kararlar, içtihatlar. A. Yazılı kaynaklar. Anayasa, devletin şeklini, yapısını, organlarını, görev ve yetkilerini, bu organların birbirleriyle ilişkilerini, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen kuralların bütünüdür. Kanun, anayasanın yetkilendirdiği organ tarafından yazılı olarak çıkartılan genel, sürekli ve soyut hukuk kurallarıdır. Kanun hükmünde kararname, düzenleme yapılması gereken bir konu için TBMM'nin bir yetki kanunu ile Bakanlar Kurulu'na yetki vermesi ve Bakanlar Kurulu'nun bu yetkiyle sınırlı yapmış olduğu düzenlemelerdir. Kanunla eş güce sahiptir. Uluslararası anlaşmalar, TBMM tarafından bir kanunla onaylanması uygun bulunur ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Usulüne uygun olarak yürürlüğe giren uluslararası anlaşmalar için anayasaya aykırılık iddiasıyla dava açılamaz. Kanunlarla eş güce sahiptir. Tüzük, kanunların uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere kanunlara aykırı olmamak ve Danıştay'ın incelemesinden geçirilerek Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılan yazılı kaynaklardır. Yönetmelik. Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri, belediye, üniversite tarafından kendi görev alanlarına giren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını göstermek amacıyla çıkartılan yazılı kaynaklardır. B. Yazısız kaynaklar. Örf ve adet hukuku. Sürekli bir şekilde uygulanan, kişilerin uymak zorunda olduklarına genel olarak inandığı ve maddi yaptırıma desteklenen kurallardır. C. Yardımcı kaynaklar. Bilimsel görüşler, ilmi içtihatlar, doktrin, öğreti. Hukuk bilimiyle uğraşan kişilerin hukuki sorunlar hakkında çeşitli vesilelerle ve değişik yollarla ileri sürdükleri görüşler, yorumlar ve önerdikleri çözüm yollarının tümüdür. Yargısal kararlar, içtihatlar, mahkemelerin verdiği kararlarda hukuki bir sorunun çözümü için izlediği yolu ifade eder. Mahkeme kararları uyuşmazlıkların çözümünde önemli rol alırlar. Yardımcı kaynak olmaları nedeniyle bağlayıcı nitelik taşımazlar. Hukukun dalları: A. Kamu hukuku, anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku, vergi hukuku, devletler genel hukuku, yargılama hukuku. B. Özel hukuk, medeni hukuk, kişiler hukuku, aile hukuku, eşya hukuku, miras hukuku, borçlar hukuku, ticaret hukuku, devletler özel hukuku. C. Karma hukuk, fikir ve sanat eserleri hukuku, hava hukuku, toprak hukuku, iş hukuku, bankacılık hukuku. A. Kamu hukuku. Devletin kuruluşunu, devlet organlarının işleyişini, devletin diğer devletlerle ve kamu kudreti ekseninde vatandaşlarıyla olan ilişkileri ve bireylerin devlet karşısındaki haklarını düzenleyen kurallar biçimidir. Anayasa hukuku. Devletin şeklini, yapısını, temel organları ile bunların kuruluş ve yetkilerini, bu organların birbiri arasındaki etkileşiminin, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini ve bu özgürlüklerin devlet karşısındaki durumunu inceleyen hukuk dalıdır. Türk Anayasaları. 1876 Kanuni Esasi, 1921 Teşkilat-ı Esasiye, 1924 Anayasası, 1961 Anayasası, 1982 Anayasası. İdare hukuku. Devletin yürütme organı içinde yer alan kamu hizmetlerinin görülmesiyle ilgili teşkilatını ve işleyişini, şahısların teşkilat ile olan ilişkilerini ve kamu hizmetlerinin görülmesine dair usul ve esasları düzenleyen hukuk kurallarıdır. Ceza hukuku. Suç teşkil eden eylem ve davranışları, bu eylem ve davranışlarda bulunanlara uygulanacak cezaları düzenleyen hukuk kurallarıdır. Ceza hukukunun en önemli ilkesi, kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesidir. Vergi hukuku. Devlet ve bireyler arasındaki vergi ilişkilerini ve bu ilişkilerden doğan hak ve ödevleri düzenleyen hukuk dalıdır. Devletler var olduğu günden beri sağlık, savunma ve adalet gibi temel görevlerini yerine getirebilmek için bir takım gelirlere ihtiyaç duymuşlardır. Bu gelirlerin başında da vergiler gelmektedir. Devletler genel hukuku. Egemen, bağımsız devletler, uluslararası örgütler, sınırlı da olsa bireyler arası ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Milletler arası anlaşmalar, milletler arası örf ve adetler, devletler genel hukukunun kaynağını oluşturmaktadır. Yargılama hukuku. Yargı yetkisini Türk milleti adına kullanan bağımsız mahkemelerin yargı yetkisinde bulunurken izleyecekleri usul ve esasları düzenleyen hukuk dalıdır. Mahkemelerin hukuki uyuşmazlıkları hangi usuller çerçevesinde çözmesi gerektiği yargılama hukukunu ilgilendirmektedir. Yargılama hukuku bir kamu hukuk dalıdır. Yargılama hukuku şekli bir hukuk dalıdır. B. Özel hukuk dalları. Medeni hukuk. Bir ülkenin yurttaşlarının birbirleriyle ve belirli bir ölçüde devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallardan oluşan pozitif bir hukuk dalıdır. Kişinin doğması, ölmesi, evlenmesi, boşanması Kısacası kişinin hayatının büyük bir kısmı medeni hukuk ile düzenlenmektedir. Kişiler hukuku. Kişilik nedir, nasıl kazanılır, hak ve fiil ehliyetini, gerçek kişiler ve tüzel kişileri tanımlayan, kişiliğin nasıl sona ereceğini kapsayan, yani kişilik ile ilgili tüm kurallardır. Kısımlık, sadece gerçek kişiler arasında doğum ya da çeşitli hukuki ilişkilerle meydana gelen akraba yakınlığı ilişkisidir. Üç tür hısımlık vardır. 1. Kan hısımlığı. Birbirinin soyundan ya da aynı soydan gelen kimseler arasındaki, yani kan bağı ile bağlı olduğu ana baba, kardeş, amca, dayı gibi şahıslarla olan hısımlıktır. 2. Kayın hısımlığı. Eşlerden her biri ile diğer eşin hısımları arasındaki aynı tür ve derecedeki hısımlıktır. Kayın hısımlığı evlenme akdi ile ortaya çıkar. Evlilik ortadan kalksa dahi devam eder. 3. Suni hısımlık. Evlat edinme ile meydana gelen hısımlıktır. Evlat edinen ile evlatlık arasında oluşur. Evlatlık bağının ortadan kaldırılması durumunda hısımlık sona erer. Aile hukuku. Kişilerin aile çerçevesinde ilişkilerini düzenleyen kurallardan oluşur. Nişanlanma, evlenme, boşanma, çocukların velayeti gibi konularla ilgili hükümlere sahiptir. Eşya hukuku. Kişilerin mallar üzerindeki sahip oldukları hak ve yetkileri ile bu hak ve yetkiler dolayısıyla diğer kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünüdür. Miras hukuku. Bireylerin ölümünden sonra onların hak ve yükümlülüklerinin akıbetini düzenleyen hukuk dalıdır. Anayasamıza göre herkes mülkiyet ve miras hakkına sahiptir. Borçlar hukuku. Kişinin ekonomik nitelikte olan ilişkilerini ve bu ilişkilerden doğan borç ve alacaklarını düzenleyen hukuk dalıdır. Borç ilişkisi. İki taraf arasında tek taraflı veya karşılıklı yükümlülükleri kapsayan hukuki bağdır. Borç ilişkisinin üç unsuru bulunur. Bunlar alacaklı, borçlu ve edimdir. Edim. Borç ilişkisinde alacaklının borçludan isteyebileceği, borçlunun yerine getirmekle yükümlü bulunduğu davranıştır. Ticaret hukuku. Kişiler arasındaki ticari nitelikteki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Ticaret hukuku teknik bir hukuktur. Devletler özel hukuk. Hukuk ilişkilerine hangi devletin kanunu uygulanacak veya bu ilişkilerle ilgili davaların hangi devlet mahkemesinde görüleceğini gösteren, hukuk kuralları ile şahısların veya şeylerin uyrukluğunu düzenleyen hukuk kurallarından meydana gelir. Uyrukluk, kişileri ve şeyleri, uçak, gemi, devlete bağlayan hukuki bağdır. Vatandaşlık, bir ülkede yaşayanların devlet tarafından anayasada vaat edilen haklardan yararlanmaları için o ülkeye uyrukluk bağı ile bağlı olmaları gerekir. Devlete uyrukluk bağı ile bağlı olan gerçek kişilere vatandaş denir. Hukukta boşluk türleri. 1. Kanun boşluğu. Somut olaya uygulanacak yazılı bir hukuk kuralının olmamasıdır. Kanun boşluğu var ise hakim örf ve adet hukukuna bakarak hüküm tesis etmek zorundadır. Kanun boşluğu, kural içi boşluk ve kural dışı boşluk olarak ikiye ayrılmaktadır. Kural içi boşluk. Kanun koyucunun bilerek ve isteyerek bıraktığı boşluktur. Hakime takdir yetkisini kullanması için bırakılmıştır. Kural dışı boşluk. Kanun koyucunun istemeden bıraktığı boşluktur. İki tür kural dışı boşluktan bahsedilebilir. Gerçek, açık boşluk. Kanunlarda somut olay uygulanacak bir kuralın bulunmaması durumudur. Örneğin, terekesi borca batık miras bırakanın cenaze masraflarının kim tarafından karşılanacağı Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenmemiştir. Örtülü, zımni boşluk. Kanunda konu ile ilgili çok genel bir düzenlemenin somut olaya uygulanması adaletsizliğe, kanun koyucunun düzenlemedeki amacının dışına çıkmasına neden olacağından dolayı kanunun uygulanmamasıdır. 2. Hukuk boşluğu. Ortaya çıkan bir uyuşmazlık ile ilgili yazılı ve yazısız kaynaklar içerisinde genel veya özel hiçbir hükmün bulunmamasıdır. Hakim, hukuk yaratma yetkisiyle boşluğu doldurur. Kişilik kavramı ve ehliyet. Hakları ve borçlara sahip olabilen varlıklara kişi denir. Kişiler, gerçek ve tüzel olmak üzere ikiye ayrılır. A. Tüzel kişiler. Hukuk düzeninin kişi olarak kabul ettiği yapılanmalardır. Tüzel kişilerin hak ve fiil ehliyetleri vardır. Tüzel kişilerin sona ermesi, biri dağılma, diğeri fesih olmak üzere başlıca iki yoldan gerçekleşir. özel hukuk tüzel kişileri, kazanç amacı güdenler, şirketler ve kazanç amacı gütmeyenler, dernekler ve vakıflar olarak ikiye ayrılırlar. Kamu hukuku, tüzel kişileri, kamu otoritesini temsil eden kanunla veya kanunun açıkça verdiği bir yetkiyle kurulan ve kamu hizmeti yürüten tüzel kişilerdir. B. Gerçek kişiler. Gerçek kişiler insanlardır. Kişilik tam ve sağ doğumla başlar. Ölü doğum cenine kişilik kazandırmaz. Gerçek kişilik ölüm, ölüm karinesi, birlikte ölüm karinesi ve gayiplik ile son bulur. Ölüm karinesi. Bir kişinin kesin bir ölüm tehlikesi içinde kaybolması ve cesedine ulaşılamamış olması durumunu ifade eder. Ölüm karinesine mahallenin en büyük mülki idare amiri, vali, kaymakam, muhtar karar verir. Gayiplik. Bir kişinin ölüm tehlikesi içinde kaybolması veya kendisinden uzun süre haber alınamaması durumunda kişiliğin sona erdirilmesidir. Aksi ispat edilebileceği için adi karinedir. Birlikte ölüm karinesi. Aralarında miras ilişkisi bulunan kişilerin hangisinin evvel veya sonra öldüğü tayini mümkün olmaksızın ölenler aynı zamanda ölmüş kabul edilir. Haklarında birlikte ölüm karinesi kararı verilen kişiler birbirine mirasçı olamazlar. Uyarı. Karine, bilinen bir olgudan bilinmeyen bir sonucun çıkarılmasıdır. Gerçek kişilerde ehliyet. 1. Hak ehliyeti. Tam ve sağ doğmak şartıyla ana rahmine düşmekle başlar. Kişi doğmakla beraber hak ehliyetine sahip olur. Hak ehliyeti, kişinin hak sahibi olabilmesi ve borç altına girebilmesidir. Hak ehliyeti, kişilik kazanmakla beraber kazanılır. A. Genellik ilkesi. Herkesin hiçbir ayrım gözetilmeksizin hak ehliyetine sahip olmasıdır. B. Eşitlik ilkesi. Herkes eşit olarak hak ehliyetine sahiptir. 2. Fiil ehliyeti. Fiil ehliyetine sahip olan kimse kendi fiilleriyle hak edinebilir ve borç altına girebilir. Bir kimsenin fiil ehliyetine sahip olabilmesi için 3 unsur vardır. A. Ayırt etme gücü. B. Ergin olma. C. Kısıtlı olmama. Not. Hak ehliyetine herkes sahiptir. Fiil ehliyetine yukarıdaki unsurları taşıyanlar sahiptir. Hak ehliyeti doğumla, fiil ehliyeti sonradan kazanılır. Fiil ehliyetinin şartları. 1. Erginlik. Belli bir yaşa gelme veya kanunen o yaşa gelmiş sayılmak. Erginlik 3 şekilde olur. Medeni Kanun madde 11 ve 12. A. Normal erginlik. 18 yaşını doldurma ile kazanılır. B. Evlenme ile kazanılan erginlik. Evlenen kişi erginliği kazanır. C. Mahkeme kararı ile ergin kılınma. 15 yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin isteğiyle mahkemece ergin kılınabilir. CC. Ergin kılınma şartları. 15 yaşını doldurmuş olmak gerekir. Mahkeme kararının verildiği tarih itibariyle küçük, 15 yaşını doldurmuş olmalıdır. Küçüğün istemde bulunması. Yasal temsilcinin rızası. Küçüğün menfaati. Mahkeme kararı, sulh hukuk mahkemesi. 2. Ayırt etme gücü, temyiz kudreti. Kişilerin ayırt etme gücüne sahip olup olmadıkları, bir taraftan kişilerin bizzat hak kullanma ve borç altına girebilme iktidarlarını, diğer taraftan ise bu kişilerle herhangi bir hukuki ilişki içine girenlerin hukuki durumlarının tespitini doğrudan etkilemektedir. Ayırt etme gücünü ortadan kaldıran haller. Yaş küçüklüğü. Akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olma. Fiil ehliyeti bakımından kişilerin sınıflandırılması. 1. Tam ehliyetliler. Fiil ehliyetinin tüm şartlarını taşıyan kişilerdir. 2. Tam ehliyetsizler. Ayırt etme gücünden mahrum kimselerdir. Hukuki fiil ehliyeti yoktur. A. Ayırt etme gücü olmayanların yaptıkları hukuki işlemlerin geçersizliği. Ayırt etme gücü olmayanların yaptığı tasarruflar geçersizdir. Tam ehliyetsizlerle yapılan işlem yapıldığı andan itibaren geçersizdir. Tam ehliyetsiz kişinin yaptığı hukuki işleme vasisi sonradan izin ve icazet verse dahi o işlem geçerli olmaz. Yasal temsilci bakımından dahi yapılamayan işlemler, yasak işlemler. Vakıf kurmak, bağış yapmak, kefil olmak. Kanuni temsilci, anne baba dahi olsa bu 3 işlemi yapamaz. Sınırlı ehliyetsizler. Bu kişiler ayırt etme gücüne sahip olmakla birlikte küçük veya kısıtlı olan kişilerdir. Bu kişilerde ehliyetsizlik asıl istisnadır. Sınırlı ehliyetsizler tam ehliyetsizlerden farklı olarak ayırt etme gücüne sahiptirler. Sınırlı ehliyetsizler küçükler ve kısıtlılardır. Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça kendi işlemleri ile borç altına giremezler. Bu maddeye göre yasal temsilcilerinin rızası olmaksızın kendi işlemleriyle borç altına giremezler. Yasal temsilci küçükler için anne baba, kısıtlılar için vasidir. Sınırlı ehliyetliler. Bu kişilerde ehliyet asıldır. Ancak bu ehliyet bazı durumlarda sınırlanır. Sınırlı ehliyetliler, evliler ve yasal danışman atananlardır. 1. Evli kişiler. Örneğin aile konutu üzerinde yapılan işlemler ve kefil olmada evli kişiler sınırlandırılmıştır. Birbirlerinin rızalarını almaları gerekir. 2. Yasal danışman atanan kişiler. Dava açma, sulh olma, taşınmaz alım-satım, kıymetli evrak alım-satım, bağışlama, kefil olma gibi işlemleri yasal danışmanın oyu olmadan yapamazlar. Uyarı. Ad, isim. Ad bir kişiyi toplumdaki diğer kişilerden ayıran ve diğer kişilere karşı tanıtan bir semboldür. Ön ad, soyad, takma ad, lakap, ticaret unvanı, işletme adı olarak kullanılmaktadır. Gerçek kişiler ön ad ve soyadı her zaman değiştiremez. Haklı bir sebep varsa Asliye Hukuk Mahkemesi kararı ile değiştirilir. Hak kavramı. Hak kavramı, hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetkileri ve kişilerin hukuk düzeni tarafından korunan menfaatlerine denir. Hakları doğuran olgular, hukuki olay, hukuki sonuç doğuran irade dışında meydana gelen olaylardır. Örneğin ölüm, ölen kişinin haklarını kaybetmesine sebep olurken mirasçılarına hak kazandırabilir. Hukuki fiil, hukukun sonuç bağladığı insan davranışlarına denir. Hukuki olayın insan iradesiyle gerçekleşenidir. İkametgah, hukuki işlem. Bir ya da birden fazla kişinin hukuki sonuç elde etmek üzere irade açıklamasında bulunmasıdır. Evlenme, satış sözleşmesi yapma. Hakların kazanılması. Bir hakkın kişiye bağlanması, bir hak ile kişi arasında bağlantı kurulmasını ifade eder. Aslen kazanma. Kimseye ait olmayan bir hakkın bir kişi tarafından kazanılmasıdır. Nehirde tutulan balık, velayet hakkı gibi. Devran kazanma. Hakkın hukuki bir işlem ya da miras yoluyla bir kişiden başka bir kişiye geçmesidir. Hakların kazanılması ve kullanılmasında geçerli ilke. İyi niyet, subjektif iyi niyet ilkesi. Bir hakkın kazanılabilmesi için gerekli bir şartın yokluğunun ya da hakkın kazanılmasına engel bir sebebin varlığının haklı bir sebeple bilinmemesidir. Dürüstlük kuralı, objektif iyi niyet. Bir hak sahibinin hakkını kullanırken ya da borçlarını yerine getirirken iyi, doğru, dürüst, makul, mantıklı, orta zekalı, aklı başında bir kimse gibi hareket etmesidir. Hakların korunması. Hakların korunması kural olarak devlet tarafından gerçekleştirilir. Buna hakların devlet eliyle korunması denir. Ancak bazı durumlarda kişiler haklarını bizzat kendileri de korumak zorunda kalabilir. A. Hak sahibi tarafından korunması. Meşru müdafaa. Bir kimsenin kendi şahsına veya malına yapılan hukuka aykırı ve halen devam eden bir saldırıyı önlemek için yaptığı ölçülü karşı saldırıya meşru müdafaa denir. Zaruret hali, ıstırar. Kendisini veya başkasını bilerek sebebiyet vermediği zarardan veya derhal oluşabilecek tehlikeden kurtarmak için başkalarının mallarına zarar vermektir. Kuvvet kullanma. Hakkın kaybolma tehlikesi mevcutken ve o anda hükümet güçlerine başvurmanın imkansız bulunması durumunda bir kimsenin hakkını bizzat kuvvete başvurarak korumasıdır. B. Devlet eliyle korunması. Talep hakkı. Hak sahibi, hakkını karşısındaki kişiden devlet aracılığı ile talep eder. Dava hakkı. Mahkemeye başvurulur. Hakkın korunması, hak sahibi tarafından mahkemeler aracılığıyla devletten istenir. Hak türleri. Kamu hakları ve özel haklar. Kamu hakları. Özel nitelikli kamu hakları. Belli kişilerle kamu kuruluşlarındaki ilişki sonucu olarak ortaya çıkan haklardır. Genel nitelikli kamu hakları, vatandaşlara sağlanan haklardır. Üç başlık halinde incelenmektedir. Kişi hakları, özel hayatın gizliliği, din ve vicdan özgürlüğü vesaire. Sosyal ve ekonomik haklar, sendika kurma hakkı, konut hakkı, eğitim ve öğrenim hakkı gibi haklardır. Siyasal haklar, Türk vatandaşlığı hakkı, dilekçi hakkı, vergi ödevi, oy kullanma gibi. Özel haklar, özel hukuktan doğan haklardır. Kişiler ile kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından doğan haklardır. Mahiyetlerine göre haklar, mutlak haklar ve nispi haklar olmak üzere ikiye ayrılır. Mutlak haklar, herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. Eşya üzerindeki aynî haklar ya da sanatçının yapıtı üzerindeki fikri haklar mutlak haklardır. Nispi haklar, sadece ilişkide bulunduğumuz diğer kişiye karşı ileri sürülebilen haklardır. Alacaklı-borçlu ilişkisinde, alacaklının borçludan alacağını isteme hakkı buna örnektir. Konularına göre haklar, mal varlığı hakları, para ile ölçülebilen, kişilerin maddi menfaatlerini koruyan haklardır. Telif hakkı, alacak hakkı vesaire. Kişilik hakları, para ile ölçülemeyen, kişilerin manevi menfaatlerini koruyan haklardır. Bir kişinin şerefi, haysiyeti, ismi, resmi ve benzeri. Kullanımlarına göre haklar, devredilebilen haklar, başkalarına devri veya intikali mümkün olan haklardır. Mal varlığı hakları, mülkiyet hakkı vesaire. Devredilemeyen haklar, kişilik hakları, oturma hakkı, nafaka hakkı gibi devredilemeyen haklardır. Amaçlarına göre haklar, yenilik doğuran haklar, kullanılmalarıyla mevcut hukuki durumu etkiler, üçe ayrılmaktadır. 1. Kurucu yenilik doğuran haklar, bu hakların kullanılması ile daha önce mevcut olmayan bir hak kazanılır. Satış sözleşmesi gibi. 2. Değiştirici yenilik doğuran haklar, bu hak kullanıldığında var olan durumda değişiklik yapan haklardır. Defolu bir malı değiştirmek gibi. 3. Bozucu yenilik doğuran haklar, kullanıldığında var olan durumu ortadan kaldıran haklardır. Daha önce mevcut olan hukuksal bir durum ortadan tamamen kalkar. Fesih, askerlik dolayısıyla işe devam edememe gibi. Alelade haklar, bu hakların kullanılması sonucu yeni bir hukuksal sonuç doğmaz, velayet gibi. Test, temel hukuk bilgisi. 1. Aşağıdakilerden hangisi ceza türlerinden biridir? A. Adil para cezası. B. Nafaka. C. Yokluk. D. Butlan. E. İptal. Cevap A. 2. Kanunun suç sayıldığı bir eylemin sonuçlarını bilerek ve isteyerek işlemek iradesine ne ad verilir? A. Taksir. B. İcra. C. Kasp. D. İhmal. E. Cürüm. Cevap C. 3. Aşağıdaki hukuk dallarından hangisinde örf ve adet hukukuna yer verilmez? A. Özel hukuk. B. Borçlar hukuku. C. Ceza hukuku. D. Medeni hukuk. E. Ticaret hukuku. Cevap C. 4. Aksine bir hukuki işlemin yapılması mümkün olmayan hukuk kurallarına ne ad verilir? A. Yorumlayıcı kurallar. B. Tamamlayıcı kurallar. C. Tanımlayıcı kurallar. D. Yasaklayıcı kurallar. E. Emredici kurallar. Cevap E. 5. Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarından biri değildir? A. Kamu hizmetlerine girme. B. Konut. C. Sosyal güvenlik. D. Telif. E. Yerleşme. Cevap D. 6. Aşağıdakilerden hangisi fiil ehliyetinin olumsuz şartı olan kısıtlılık kararından biri değildir? A. Savurganlık. B. Kötü yaşam tarzı. C. Yaş küçüklüğü. D. Kötü yönetim. E. Alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı. Cevap C. 7. Deniz yoluyla eşya taşımak için yapılan sözleşmeye ne ad verilir? A. Eşya sözleşmesi. B. Navlun sözleşmesi. C. Kira sözleşmesi. D. Hizmet sözleşmesi. E. Borç sözleşmesi. Cevap B. 8. Aşağıdakilerden hangisi devredilebilen bir haktır? A. Boşanma davası açma hakkı. B. Soy bağının reddi. C. Nafaka hakkı. D. Alacak hakkı. E. Evlenme hakkı. Cevap D. 9. Aşağıdakilerden hangisi mal topluluğu niteliğindeki bir tüzel kişiliğe örnek olarak gösterilebilir? A. Dernek. B. Vakıf. C. Köy. D. Devlet. E. Şirket. Cevap B. 10. Kişisel haklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Sadece gerçek kişiler için söz konusudur. B. Para ile ölçülemez. C. Manevi menfaatleri korur. D. Mutlak haklardandır. E. Mirasçılara geçmez. Cevap A. 11. Aşağıdakilerden hangisi borcun kaynakları arasında sayılamaz? A. Haksız fiiller. B. Sözleşme. C. Hak ehliyeti. D. Zarar verici davranışlar. E. Sebepsiz zenginleşme. Cevap C. 12. Aşağıdaki ülkelerin hangisinin anayasası yazısızdır? A. Avusturya. B. Fransa. C. Amerika. D. İngiltere. E. Almanya. Cevap D. 13. Kişinin aşağıdaki akrabalarından hangisi ikinci derece kan kısımıdır? A. Annesi. B. Babası. C. Gelini. D. Damadı. E. Kardeşi. Cevap E. 14. 1. Kefil olmak. 2. Vakıf kurmak. 3. Bağış yapmak. Yukarıdakilerden hangileri sınırlı ehliyetsizlerin yapması yasak olan işlemlerdendir? A. Yalnız 2. B. 1, 2 ve 3. C. Yalnız 1. D. 2 ve 3. E. 1 ve 3. Cevap B. 15. Verilen söze sadık kalmak hangi kurallar bütünü kapsamındadır? A. Görgü kuralları. B. Hukuk kuralları. C. Objektif ahlak kuralları. D. Uhrevi din kuralları. E. Subjektif ahlak kuralları. Cevap C. 34. ayrımın sonu, sayfa 584.